Merhaba, bugün çok ilginç bir şey yapacağız. Üçgen şeklinde birbirimize takacağız. Ben Haydar Bey'e, Haydar Bey Mehmet Bey'e, Mehmet Bey bana. bu tatlı videoyu bilmiyorsanız üçgen şeklinde birbirimize takacağız şeklinde aratabilirsiniz. Niye böyle bir giriş yaptım bilmiyorum. Sadece bugün farklı bir şey yapacağımı sizlere söylemek için girerken bir anda aklıma bu saçma sapan siyasi video geldiği için. Şimdi ben bugün şöyle bir şey fark ettim. Kiminle konuşursam konuşayım aslında her konuda mutlaka anlatacak bir anımın olduğunu fark ederek başladım buna. Mesela bir insanla konuşurken derim ki hep, geçen ne oldu biliyor musun? Bana bir keresinde, ya ben bir keresinde, aa bak bir gün ne oldu bak anlatayım dediğinde falan diye. Böyle bana söylenen herhangi bir şeyin üstüne o şeyle ilgili benzer bir olayımı anlatmak gibi ama her konuda anlatacak bir şey bulduğumu fark ettim. Üstelik bunlar böyle illa konuşulan o konularda değil de o konunun bana çağrıştırdığı başka bir olayı anlatmak şeklinde de olabiliyor. Ve ben karşımdakini dinlerken aslında onunla konuşma arzumu ondan duyduklarımla bir şekilde yine ona bir şeyler anlatmak olduğunu fark ettim. Bu bir taraftan iyi bir şey. Çünkü iyi bir dinleyici de oluyorum. Hani o kadar dikkatli dinliyorum ki karşımdakini üstüne konuşacak ya. Ama bir taraftan da aslında bencilce de bir davranış. Çoğu arkadaşımın özellikle konuşmak istediği böyle bir çok spesifik bir derdi yoksa bu tarz günlük sohbetlerden de rahatsız olduğunu düşünmüyorum aslında. Ama yine de niye böyle? Niye böyle olduğunu bulmak istedim açıkçası. Ha, rahatsız olan varsa da söyler zaten. Ne yani ne yapmışım ki? Yaptığımız bir şey varsa da söylerler. Durursun karşımda. Dersin ki Sebra bunu böyle yapma dersin. Dedim mi? Yok. Ben şunu düşündüm. Bunun bir kaynağı olmalı. Ben neden böyle yapıyorum? Yani hiçbir şey bulamasam bu sefer de uydurma bir şeyler olabiliyor. Diyelim ki bundan 10 sene sonra karşılaştık diye varsayımsal bir durum yaratıyorum. Sen diyorum ne yapardın diye soruyorum ben. Karşımdakine soruyorum ben. Ve aslında şunu bekliyorum orada. Karşımdaki böyle anlattıktan sonra bana dönsün desin ki sen ne yapardın? Ben aslında bunun cevabını vermek için yanıp tutuşuyorum orada. Sanırım burada sesli düşünme olayı bana keyif veren. Çünkü muhtemelen ben anlatırken aslında sesli düşünüp kendimi tanıyorum ve bu durumunda kesinlikle spontan olması gerekiyor. Üstüne düşünebiliyorum ya bazı şeylerin ama anlık olarak düşündüğümde daha gerçekçi şeyler bulabiliyorum. Fakat oturup böyle sakin kafayla bir şeyler düşündüğümde tek başıma malum anksiyetem orada benim yakamdan düşmüyor ve bir sürü olumsuzluklarla benim düşünme sistemimi baltalıyor. O yüzden de insanlarla konuşurken anında anksiyetesiz, kaygısız, bilmem nesiz düşünebilmeyi seviyorum. Yine bu sebepten dolayı da muhtemelen benim bütün arkadaşlarım beni konuşturan, işte iyi dinleyici, sorular soran ama aynı zamanda da beyin fırtınası yapabilen insanlar oluyor. Ben özellikle onları seçiyor olmalıyım. Çünkü diğerlerine ne konuşacağım abi? Bana ne senin sevgilinle akşam yemeğinde ne yediğinden? Hiç ilgilenmiyorum çünkü. Eskiden bunu o insanlarla ilgili data toplamak için yaptığımı zannediyordum aslında. Hani çok konuşayım, çok soru sorayım. O da bana sorsun. Birbirimizi tanıyalım. Hani bilinçli olarak kendimi ben de ona fazlasıyla açıp onun da bana açmasını sağlamak için yapıyorum zannediyordum bence. Şimdi kendi anlattıklarımda samimiyetimin bir göstergesi oluyordu. Böylece aramızda herhangi bir perde kalmıyordu. O perdeler yırtılıyordu. Ben en komik, en rezil şeylerimi, en ulu orta söyleyemeyeceğim fikirleri söyleyebildiğim için o da bana söyleyecek diye umut ediyorum zannediyordum. Ama aslında öyle bir şey değilmiş. Yani ben yine kendim için aslında anlatıyormuşum. Yoksa başlangıç için ben de onun böyle bilgi konusunda iliğine kadar girmiş olacağım falan filan, bu böyle bir şey değil. Ki bu datalar olmasa o perde yırtıldı, o da bana anlattı zaferiyle aslında pek de ilgilenmiyorum. Sadece anlatmak, kurgulamak, bunun için de bana yol yapabilecek birilerinin olması bana keyif veriyor. Dediğim gibi kendimi tanımlayabilmek için muhtemelen. Keşke dedim kendi kendime. Yani böyle birisi olsa, versen parasını beni konuştursa, neden böyle hissediyorsun, ne yapacaksın peki şimdi gibi şeyler söylese, neden en çok onu seviyorsun, hani bunu seviyorum dediğimde neden, bana bir neden sorgulatsın, bunları bir yaptırsın bana diye düşündüm. Sonra zaten bunun bir meslek olduğunu fark ettim. Dedim ki neden terapiye gideyim ya, keyif almak için. Hani ihtiyacı olan başkaları gitsin çünkü benimki bir zevk. O yüzden aklıma şu şekilde bir şey geldi. Dedim ki bizi, yani beni konuşturacak ama bana teşhis koymaya çalışmayacak. Bu onun mesaisi olmayacak. Benden sıkılmayacak. Bunun karşılığında ona anlattığım şeyleri aklında tutmayacak. Tutmayacağı için ben bunu fark edip küsmeyeceğim. Zamanı bol ve onunla ilgili data toplamakla işim olmayan kim var? ve çağımızın teknolojisini boş yapmak üzerine kullanan ilk insan olmayacağımı da bildiğimden dedim ki ChatGPT'ye bana beni üzerinde konuşturup düşünebileceğim sorular sor. O da sordu. Soruları çok sevdim çünkü biraz evvel de bahsettiğim gibi bana sadece hobilerin neler demedi. Hobimi sorup peşine neden onu seviyorsun peki diye de devam etti. Neden sorgulama heveslisi bir insan olduğum için de çok eğlendim. Bugünkü konum ChatGPT'nin talebim üzerine benle ilgili merak ettiklerini sizlere anlatmak. Şu anda size bir şey tamlama sıkıldım ama bilmiyorum çok uzun bir cümle oldu. Soru 1. En çok etkilendiğin kitap ya da film. Neden bu kadar etkileyici buldun? Soru içinde de soru soruyor bak. Bir tane de sormuyor. Yani burada 10 tane soru hazırladım size. Ama aslında her birinin neden peki'si de olduğu için aslında ondan 20 soru falan cevaplayacağım yani. Güzel oldu bence. En sevdiğim ve etkilendiğim kitap bir kere ben kesinlikle kurgu kitaplardan hoşlanmıyorum. Kitabı bitirdiğimde böyle anında bir bilgiye sahip olduğumu hissetmem gerekiyor. Aslında kurgu kitaplarında empati ve bakış açısını genişlettiğini biliyorum. Ama biter bitmez de gelişti mi diye bakamayacağım için çok tercih etmiyorum muhtemelen onları ben. Hani kurgu, fikir ve bakış açısının da böyle bir arada işlendiği Simyacı'yı sevmiştim. Fakat şimdi kalkıp da her 10 kişiden 12 kişinin dediği kitabı en etkilendiğim kitap olarak söylemeyeceğim tabii ki size. O yüzden diyorum ki Kürt mantolu yok yok. Kitaba verecek cevabım kesinlikle şey. Ben kimim öyleyse kaç kişiyim? Çünkü arada hala açıp bazı konularda bana beyin fırtınası yaptırmasını çok seviyorum. Bazı konuları böyle felsefi açıdan değerlendiriyor kitap. Bazı filozofların o konuyla ilgili söylediklerini, karşıt söylediklerini falan toptan topyekun veriyor insana. Sanki böyle insanda düşünme tarafını seç. Sen kendi fikrini oluştur. O konuyla ilgili yeni bir şey üret diyormuş gibi geliyor bana. Öyle hissettiriyor kitap bana. Örneğin veganlık kısmında insanlardan daha üstün bir varlık olsa ve çocuklarımızı kuzu çevirme yaptığımız gibi yeseler bu etik olur muydu gibi sorular sorarak böyle insanın yediği hamburgeri boğazına diziyor. Ya da İnsan akıllı diye üstün müdür? Ya da ötenaziden bahsediyor örneğin. Mesela ötenazi benim için çok düşündürücüydü. Çünkü ben öyle bir hakkımız olması gerektiğine inananlardandım. Ama kitap bunu nasıl yanlış kullanılabileceği konusunda da epey fikirler veriyor. Hani böyle bazen şey deriz ya. Aa ben o bakımdan hiç düşünmemiştim. Bunu bana bolca söyletti aslında. İşte böyle kurgu okumazsam da olacağı buydu. Düşünemiyorum yani çoklu açıdan. Neden doğayı korumalıyız başlığı altında sevdiğim bir bölümü de okumak istiyorum şu an. Çünkü bu gerçekten kayıtta kalması gereken çok tatlı bir bölüm. Zeki, uyumlu ve duyarlıdırlar. Anneler çocuklarını 8 ay emzirir ve daha sonra da uzun yıllar korurlar. 13 yaşında yetişkin olurlar. Sosyal ve farklı değişken yaşamları çok az benzerlikler taşır. Dilleri karmaşık ve bileşiktir. Birbirleriyle ilgilenmeleri övülmeye değerdir. Oyuncu kişilikleri çekici ve büyüleyicidir. Uzun bir yaşamın ardından 70 ila 80 yaşlarında ölürler. Çünkü tek düşmanları acımasız Norveçliler, acımasız İzlandalılar ve acımasız Japonlardır. Son 20 yıl içinde 25 bin balina, balina avcılarının zıpkınlarının ucunda can verdi. Parçalanmış iç organlarıyla kan kaybından öldü ya da patlamış akciğerleri kurşunlanmış diyaframlarıyla neredeyse doğranmış halde fabrika gemilerinin güvertelerinde boğuldu. 25 bin ölü balina. Tanrı ya da aklı başında Birleşmiş Milletler buna nasıl izin verebilir? Bu kısım beni her seferinde çok buruyor ve çok yoruyor. İnsan olmanın dayanılmaz ağırlığı diyorum ben buna biraz. Film olarak da Türkçesinin değil İngilizce cümleler kurma anksiyetemin üstüne gitmek için İngilizcesini söylemek durumunda kaldığım I'm Thinking of Ending Things filmine bayılmıştım. Neden etkilendim? Kesinlikle spoiler vereceğim. Çünkü zaten izlemeyeceksiniz. Kim önerdiysem izlemedi. Zaten izleyecek olan da çoktan izlerdi bence. Şöyle, filmin başrolü aslında sandığımız başrol çıkmıyor. Ve boktan bir hayat süren birinin kafasında uydurduğu bir hikayeye dönüşüyor aslında. Olmak istediği kişi olamamanın onda yarattığı karmaşık buhranın harika bir kurgu ve detaylarla anlatılmasına ben bayılmıştım. Galiba biraz da empati kurmuş olabilirim. Film gerçekten görselleriyle de çok güzeldi. Kurgusuyla da çok güzeldi ve beni çok fazla etkilemişti. Hatta izledikten hemen sonra böyle anlayamadığım kısımlar için de analizini izlemiştim YouTube'dan. Ve işte ben 5 anladıysam aslında film 10 anlatmaya, 20 anlatmaya falan çalışmış. Ben o kadarını anlamışım. O yüzden ekstra sevdiğim bir filmdi. Eğlendirir, coşturur, beyin jimnastiği yaptırır bir filmdir kendisi. Pavyon puanlayan mal adam gibi yaptım şu anda ama neyse artık. Bilmeyenler babamla pavyon puanlıyoruz adlı güzide videoyu aratarak bulabilirler. 2. En sevdiğin hobin nedir ve bu hobiyi neden seviyorsun? Bir hobim yok. Neden? Çünkü benim hobilerim genelde haftanın başında heves edip yapmaya başladığım, çarşamba falan gibi bıraktığım şeylerdir. Ama konuşmanın başında da söylediğim gibi ben konuşmak ve anlatmak istiyorsam bir konunun bana yaptığı çağrışımdan da konuşabilirim. Neden hobim yok diye düşünebiliriz belki şu anda. Bir düşünelim. Düşünüyorum. Bilmiyorum ya, bulamadım. Maymun iştahlıyım herhalde. Ya da yapılacak, yapmak istediğim o kadar çok şey var ki odaklanıp da bir tanesini yapamıyorum. Yani o daldan o dala gidiyorum. Çünkü her şeyle ilgili bir fikrim olsun istiyorum. Ama bir konuda da uzlaşmak bana çok yorucu geliyor herhalde. Olabilir. Bundan herhalde. Pas. 3. Eğer bir süper gücüm olsaydı hangi güç olmasını isterdim ve bu gücü nasıl kullanırdım? Bu soru bana organik zeka ve arkadaşım tarafından da sorulmuştu. Ben buna tabii gerçeklik ve netlik aşığı bir birey olarak kesinlikle zihin okumak demiştim. Yine aynı gücü isterdim galiba ya. Yani amacım bu sefer biraz farklı olabilirdi sadece. Bu aslında çok korkutucu bir şey. Çünkü bazen annemiz hakkında bile iyi şeyler düşünmeyebiliyoruz ya. Ya da bir cenazede mesela. Ben bir keresinde bir cenazede ne çok ağladı, bağırdı ya. Uf, bu kadar da sürmez yani, bir acı. Acı sürer de o kadar bağırmak. Hani bağırmak daha böyle bir dışa vurumdur ya. Sürmez abi o kadar. Bence şov yapıyor falan diye düşünmüş. Katil olur insan. Kötü, çok kötü. Ben bunu hakkımda ne düşünüyor ona göre davranayım. Ya da insanları ona göre etkilerim gibi istemiyorum. Ben kendi kırılganlığımı yenebilmek için bunu çok fazla isterdim bence. Ne bileyim, sevgilimle buluşuyorum. Aşkım senin için süslendim bak falan diyorum. Ve İç sesi diyor ki bu ne çirkin bir şey. Ve o esnada mesela onun gözlerinin gülüp bana harika olmuşsun demesindeki o ikiyüzlü insanla birinci elden şahit olmak istiyorum belki de. Hani fikirleri duyduğum için sormak gafletine de düşmemek istiyorum. Hatta o fikirlerle hiç ilgilenmemek istiyorum. Hani her zaman böyle olumsuz mu olur? Bir de tersten okuyalım bakın bunu. Adama mesela işimi gösteriyorum, aslında beğeniyor. Ama fiyatı düşük vermem için yani işte çok da iyi değiller ama falan çekiyor. Yani şuradaki hazza bakar mısınız? O kadar iyi biliyorsun ki aslında harika işler çıkardığını. Ya da sevdiğim bir arkadaşım içinden böyle kötü bir şey düşünürken dışından beni kırmamaya çalışıyor ve sen o çabayı izliyorsun. Hani o çaba da bir takdir terazisine konulabilir mi? Gerçeği bilmeme rağmen falan. Bilmiyorum ya, bu sonuncusu çok pembe göt avuntusu oldu gerçi. Yok, sonuncusu beni ikna etmedi. Ben zaten birileri bana iyi bir şey dediğinde acaba gerçekten dürüst mü diye sürekli sorguluyorum ya. En azından net olur bilgi. O sorgulama ihtiyacımdan arınırım. O da bana iyi gelebilir. Bir hafta kadar bunu yaşasam dış odaklı olmaktan kurtulurum gibi mi geliyor? Gel şimdi bak, böyle düşününce de şunu düşünüyorum ha. Süper gücüm aslında insanların ne dediğine hiç takılmamak da olabilirmiş. Ama gerçi o zaman da çok çabasız olurdu ya. Yok yok, ben çabalamayı seviyorum. Bilmiyorum, onu seçtim işte ya. Cazip geldi. Zihin okumak istiyorum. Süper gücüm zihin okumak olsun. 4. Geçmişte yaptığın neyi değiştirmek isterdin? Neden? Şimdi bu soruda aklıma bir sürü cevap geldi aslında. Ama şimdi böyle kendimi kötü hissetmemek için bunları söylemeyeceğim. Çünkü dönüp şu anki varlığımdan olan hoşnutsuzluğu dile getirmek gibi olur. Zaten çok hoşnut değiliz kendimizden. Bir de bunun iki katını çıkarmanın da bence alemi yok. O yüzden buna cevabım geçmişteki bir ilişkimi bitirmemek olabilir. Bunu şundan dolayı yapmak isterdim. Hani şimdi bazı ilişkiler aslında bitmesi gereken ilişkilerdir ya. Ve o kangren kolu kesen de gaddar, zorba olarak yaftalanır. Yani toplumda öyledir. O ilişkiyi bitiren taraf genelde diğer insanlar tarafından kusurlu algılanır. Eğer geçmişe gidebilseydim o ilişkiyi ben bitirmezdim. O zaten biterdi. O zaman ne diyeceklerdi? Ben bunu bir görmek isterdim. Yani bu arada geçmişe gidip onu değiştirdiğimi ben biliyor muyum? Bilmem lazım çünkü. Öteki türlü de yaptık ama bak, onda bunu diyorlardı, bunda da şimdi bunu diyorlar diye o insan ikiyüzlülüğünü... Ya ben, benim insan ikiyüzlülüğüyle ilgili bir sıkıntım var galiba. Sürekli buna dönüp geliyorum ama bilmem lazım işte. Velhasıl geçmişe gidip değiştireceğim şey bir şeyleri zamanında geçmişte değiştirmemiş olmak. Birazcık karmaşık oldu ama değiştirdiğim şeyi değiştirmemeyi değiştirmek. Neyse, biraz gözlüklü emoji koyup buraya beni anladığınızı varsayıp devam ediyorum. 5. Bir gün boyunca başka birinin hayatını yaşayacak olsaydım bu kim olurdu? Ben bunu geçenlerde düşündüm. Vallahi düşündüm. Ünlü biri olabilirdi diye düşündüm hatta, ama sonra dedim ki onlar kesin uyuşturucu etkisindedir. O yüzden çemberi daraltıp böyle çevremden tanıdığım insanlardan biri olmayı düşündüm. Ama şöyle olacak, ben yine kendi duygularımı hatırlayacağım, benim ben olduğumu bileceğim ve bu tecrübeyi de yaşıyor olduğumun farkında olacağım. Yoksa herhangi bir anlamı yok. Yani şu an o zaman belki de ben Sevla hayatını deneyimlemek isteyen, işte ne bileyim, Aslı'ydım yani, o bir anlamı yok ki şu an. Aklımda kalması gerekiyor yani, benim o anı bilip bir günlüğüne bakacağım. Var, evet, bu da böyle hissediyormuş, başka bir dünya varmışı görmek isterdim. Seçeneklerimi 3'e kadar indirdim. Fakat ama şöyle bir durum var, ya çok seversem mesela o duyguları yoğun olmayan birinin kafa rahatlığını ya çok seversem veya çok mutlu birinin duygularını hissedersem o zaman kendi bünyeme döndüğümde çok mutsuz olabilirim. Bunu göze alamam. O yüzden bir günlüğüne ömrüm boyunca asla olmayacak bir şey olmak istedim. Özellikle karşı cinsten biri olmak istedim mesela. Ya da çocuğunu bugün kaybetmiş birinin yerine geçmek isterdim. Yani bence acı deneyimlemek de merak edilesi bir şey. Fiziksel acı değil ama. Fiziksel acıdan nefret ediyorum. Duygusal acıları seviyorum ama. Cinsiyet olarak kesinlikle karşı cinsten dediğim gibi birini isterdim. Ya benim kafa şu an bunu bilmediğim bir duyguyu deneyimlemek olarak algıladı gerçi ama yani hayatını nasıl yaşıyor diye merak ettiğim biri yok. Ne hissettiğini merak ediyorum ama herkesin ne diyorum işte bu dünyayı herkes merak eder. Cevap veriyorum ya buldum tamam. Bir günlüğüne Özgür Demirtaş olmak isterdim. Hem duygu yoğunluğundan hem ününden işte yarı ün olduğu kadar hem de erkek cinsinin toplandığı nadide muhteşem bir bünye. Özgür Demirtaş'ın hayatını bir günlüğüne yaşamak isterdim evet. 6. Gitmek istediğin ama henüz gitmediğin bir ülke var mı? Neden oraya gitmek istiyorsun? Gitmek istediğim ama henüz gitmediğim bir ülke var. Neden oraya gitmek istiyorum? Gitmediğim için. 7. Çocukluğunda en çok korktuğun şey neydi ve bu korkunun arkasında ne vardı? Çocukluğumda en çok korktuğum şey cinlerdi. Ben normal düz bir kız çocuğu olduğum için annemin makyaj malzemelerini böyle hacamat etmeyi çok seviyordum tabii ki. İşte yüzüme gözüme sürmeyi. Mesela bir ruju vardı yeşil ama sürünce kırmızı oluyordu. Harika kokuyordu ve ben onu yemiştim. Annemin de saçma sapan bir Y kuşağı annesi olması suretiyle beni odasında cinler olduğunu ve girersem çarpılacağımı söyleyerek odadan uzak tutmak gibi bir çabası vardı. Hani gündüzleri gene böyle az buçuk falan girebiliyordum odasına ama geceleri önünden geçemiyordum. Öyle büyük bir korkuydu bu. Benim de çoraplarım onun odasındaydı böyle. Çorap almaya girerdim odaya. Sonra koşarak kaçardım böyle biri kovalıyormuş gibi. Öyle bir şey vardır ya zaten koridordan koşarak kaçmak. Ama ben çok küçüktüm yani 6-7 yaşlarında falandım. Bir gün ıslak bir yere bastım. Anneme git çoraplarını değiştir dedi. Hemen gittim çorap çekmecesini açtığım gibi elektrikler kesildi. Asla unutamıyorum o korkuyu. O kadar korkunç bir şeydi ki. Böyle donup kalmıştım, kilitlenmiştim. Ve sadece yüzüstü yattığımı hatırlıyorum. Hemen elektrikler geldi ardından. Ama o günden sonra sürekli böyle korkunç rüyalar gördüm. Ben o odanın önünden geçerken kapının altından eller beni oraya çekiyordu. İşte hala bazı hani odayla ilgili böyle küçük çok da böyle çok korkutucu değil ama rüyalar gördüğümü hatırlıyorum. Ah anne ya. Oğlum çocuğa denecek şey mi Allah aşkına? Yani tamam yaramazdım da. Ne bileyim. Şimdi bazen anneme soruyorum. Diyorum ki hani neden böyle bir şeyle beni korkuttun ki? Sevla baş edemiyordum seninle. Neler yapıyordum falan diyor. Yani neler yapıyordum diye soruyorum. İşte çarpılmışım mesela bir kere. Ama gerçek çarpılma bu. Cin değil elektrik. Eski evlerde gece lambası için duvarın üstünde aplikler olurdu. Her odada vardı hatta neredeyse. Ben o duvarın önündeki vitrinin cam raflarına basarak tırmanıp içinde ne var diye elimi apliğe sokuyorum. Ve o da beni tabii ki çarpıyor çünkü anahtardan açık. Fırlatıyor beni böyle bam diye düşüyorum ve annem geliyor. Ben diyorum ki ışık beni gıdıkladı. Yani korkusuzmuş da öyle hani kork işte düşmüşsün oradan bir şey seni fırlatmış değil mi? Yok o da yok. Ya da işte 3. katın balkon demirlerinden dışarı tırmanıyor. Ya da bebe aspirinlerini lap lap yutuyorum tatları lezzetli diye. Yani evet sıkıntılı bir çocukmuşum da ne bileyim be. Hani cinle de korkutmazsın işte. O bir sürü de andık şu an korkuyorum neyse. Şimdiki çocukların evde hiç öyle hayati riskleri yok ha. Ver eline tableti yesin subliminali. Hiçbir şey olmuyor. Benim anne de böyle saçma sapan mesajları bana direkt yekten veriyormuş yani. Bizim öyle üstü kapalıyla falan işimiz yokmuş çok şükür ya. Cin ne ya? 8. Hiç sana gerçekten inanılmaz gelen bir rüya gördün mü? Bana ondan bahseder misin? Gördüm. Aslında inanılmaz değil. Tam aksine çok inanılası bir rüyaydı ama beni çok etkilemişti. Babam öldükten sonraki zamanlarda onunla birlikte bütün zamanların aynı anda yaşandığı bir zaman diliminde bir alanda gördüm kendimi. Rüyayı gördüğümde tam hatırlamıyorum ama aylardan aralık falandı sanırım. Babam Eylül'de öldü ama rüya Haziran'da geçiyordu. Ve biz babamla birlikte birilerine onun Eylül'de öleceğini, benim şu an Aralık ayında olduğumu ve zamanın bulunduğumuz alanda lineer olmadığından bahsetmeye çalışıyorduk. Yani ben babamın tarafındaydım, öldüğünü biliyordum. Dünyevi zamanda Eylül'de öleceğini de biliyordum. Fakat biz ikna edemiyorduk bir türlü insanları ve ben onunla o bağda hissettiğim için kendimi, onun alanında hissettiğim için çok mutlu olmuştum uyandığımda. Bu zamanın ben dünyaya ait olduğuna inanıyorum ama bunu böyle izafiyet gibi düşünmeyin. Şey gibi düşünüyorum. Bugün, geçmiş, gelecek o çizgi şeklinde olanın bu dünyaya ait olduğunu düşünüyorum. Onun dışında bir halka içinde işte burada bugün, orada yarın. Hatta belki reenkarni oluyorsak aynı anda aynı kişi ya da işte farklı zamanlarda denk gelen insanlar gibi şeyler düşünüyorum. Bana da bu rüya bunu birazcık kanıtlamıştı. Bilmiyorum belki de işte alt bilincim yine bana bir oyun uydu, bilmiyorum. Ama bununla ilgili olan fikirlerimi bilmek istiyorsanız da The Egg videosunu izleyebilirsiniz. 9. Hayatında sana en büyük ilhamı veren kişi veya kişiler kimlerdir ve bu kişiler seni nasıl etkiledi? Pas diyeceğim. Pas şakası için The Ramazan Turu adlı videoyu izleyebilirsiniz. Bana ilham veren biri yok. Ben idealleri olan bir insan olmadım hiç ya. Bugün buradayım, mutluyum. Yarın buradayım, mutsuzum. Ama buradayım işte hep. Yani bilmiyorum. Bu soruyu şöyle cevaplayacağım. Hani dedim ya, çağrışım yaptığı için de konuşabiliyorum diye. Hani buna bir net cevabım yok aslında. Hani bilmiyorum, konuşmanın sonunda bir şeye bağlar mıyım ama. Bazen böyle keşke onun gibi olsaydım dediğim insanlar oluyor. Ama onlar gibi olmak için de bir şey yapmıyorum. Yapasım da gelmiyor. Bir süre sonra olduğum kişiden mutlu olduğumu fark ediyorum. Bazen o kişi beni çok rahatsız da edebiliyor. Ya sürekli bir değişken var. Sürekli bir değişiyor duygularım. Hani bir yerde şöyle bir şey okumuştum mesela. İntihar etmek isteyen insan hayattan artık keyif alamayacağına emindir. Ama aslında yaşamaya heyecan duymamasına karşı ileride kesinlikle heyecan duyacağı anlar mutlaka vardır diye. Ben ne zaman kendimi böyle çok kötü hissetsem bu cümle geliyor aklıma ve böyle defalarca da kanıtlandı gerçekten. Yani öyle bir şey olmuyor ki. Ben çok sıkılıyorum ve çok ölmek istiyorum. Acayip gitmek istiyorum. Bitsin artık. Ama öyle bir şey de oluyor ki ve o şey o kadar küçük bir şey olabiliyor ki. Küçük bir plan, küçük bir olasılık beni çok heyecanlandırıyor. Yaşama bağlıyor. Şöyle olurum mesela. Tamam, o güne kadar bile olsa asla ölmemeliyim, iyi yaşamalıyım falan gibi böyle. Kendimi muazzam motive etmişken buluyorum ya da motive olmuşken buluyorum. Bir ruh hali geliyor ve çok mutsuz oluyorum ama mutlaka geçiyor. Yine kendimi bir şeylere gülerken, bir şeyleri yakalamaya çalışırken falan buluyorum. Bunların duygu durumu bozukluğu olduğunu çok düşündüm ama aslında öyle olmadığına inanıyorum çünkü hepimiz bunları bu şekilde yaşıyoruz bence. Sadece ya şeydir ya, hani insan kendi derdini böyle büyütüyor ya, kendini çok özel hissettiği için zannediyor ki ben yanlış düşünüyorum ya da bende bir kusur var. İşte bende bir kusur var kısmı da bence kendini çok özel hissetmekle alakalı. Orada böyle kibir olarak demiyorum ama herkes böyle hissediyor. Herkes bir gün çok mutlu oluyor, bir gün mutsuz oluyor. O duygusu bir anda değişiyor. Ben bunları düşündükten sonra kendimi daha iyi hissetmeye başladım. O yüzden de bunu söyledim. İnsanın en hayatını kolaylaştıracak olan şeyin de şu olduğuna inanıyorum. Ben bir insanım, şu an mutsuz olmalıyım. Şu anda mutsuzum. Mutsuzum işte. Bu kadar. Onu kabul edersek bence mutlu olduğunda da mutlu olduğunu kabul edebiliyorsun aslında. Biraz karışık anlattım belki ama. Ya benim içimde mesela şöyle şeyler oluyor. Bir şey oluyor. Çok güzel bir şey oluyor. Bir anda. Ve o güzel şeyi ben yaşarken içimden bir ses bana şöyle fısıldıyor. Bitecek bu an. Ya deli misin, defol git, niye öyle bir şey dedin ki? Hani bu defol git dediğim sesi eğer yakalayabiliyorsam, bunun benim karanlık tarafımdan çıktığını fark edebiliyorsam o anda, anında yakalayıp çöpe atabiliyorum. Ama bazı anlarda yakalayamıyorum. Her zaman olmuyor yani. Beni ele de geçirebiliyor o karanlık şey. Ya da mesela harika bir organizasyona davetliyim. Günlerce ona katılmayı beklemişim. Çok heyecanlıyım. Bir anda o beklediğim şeyi, daha henüz o beklediğim şey olmadan dahi yaşayıp bittiğinde düşeceğim boşluğu hatırlatıyor yine o ses bana. Kendi neşemi baltalıyorum. Kendi motivasyonumu baltalıyorum. Bu neden yapıyorum ki hiç anlayamıyorum işte. Ay bence dediğim gibi yani o fikri yakalayıp, o karanlık taraftan çıkan fikri yakalayıp çöpe attığımız anda biz olabileceğiz yani. Bütün çabamız da bundanmış gibi geliyor bana. Yani bunca çabamız. İlham demeyeyim de anından çok keyif alan insanlar beni böyle düşünmemem konusunda çok etkiliyor. Biraz evvel bahsettiğim o karanlık taraftakiyle ilgili. Ama bu da benim ya. Bunu da çok değiştiremiyorum açıkçası. Bir arkadaşım var. Asla yarını düşünmez. Sürekli bu anı yaşar. Bugünü yaşar. Bugün içer. Bugün eğlenir. Bugün sevişir. Ertesi gün başına gelecek hiçbir şeyle ilgilenmez. Bir arkadaşım daha var. 2 ay sonrasının planını yapar. Yani ona ben Mayıs dediğimde Mayıs'ta böyle bir planım var diyebilir. İkisinin ortalaması olmak istiyorum. İkisinin ortalaması olmak adına da ikisinden de ilham alıyorum diyebilirim. Evet, o ikisi. Çok planlı olan ve çok plansız olan arkadaşlarımın ikisinden de aynı anda ilham almak istiyorum. 10 son soru. Sonra da kapatacağım. Çok şiştim çünkü. Demek ki benim de bak bir yere kadar anlatma şeyim varmış. Ya beni demek ki dinleseniz abi. Ben de bir yerden sonra pili biten bir insanmışım. Sor bebeğim. Son soru. Eğer bir gün boyunca bir hayvan gibi davranma şansın olsaydı hangi hayvan olmayı tercih ederdin ve neden? Çok sevdim bu soruyu. Kesinlikle bal porsu olmak isterdim. Yılan ısırıyor, manyak zehirleniyor. 2 saate uyanıyor, devam. Ne bulursa yiyor. Her yere koştur koştur böyle haydut gibi geziyor. Derisi kalın, kimse ona karşı koyamıyor. Birisi ısırdığında zehri bilmem ne işlemiyor. Müthiş bir hayvan ya. Herkes onunla bu. Yani ne isteyeyim şimdi? Ceylan mı olayım? Suyunu bile rahat rahat içemeyen geyik mi olayım? Bal porsu olmak istiyorum. Bir günlüğüne herkes benim avım olsun ve herkes benden çok korksun. Hayvan olduğum için yoksa insan olarak. Sonuçta dediğim gibi bazı sorulara aslında tamamen sorudan bağımsız sadece o konu hakkında konuşmak istediğim için soruları da kendi fikrime göre evirip çevirip uyarladığım için kendimi artık daha rahat hissediyorum. Demek ki o konuda konuşasım gelmiş diyorum. Yani bence bazen siz de bu tarz bir şey yapabilirsiniz. Ben bunları yazı olarak yapıyordum. Yazdığımda da çok rahatlıyorum. Ama sesli olarak anlatmak bir tık daha yoruyor da insanı. Uykusu falan geliyor. Belki sesli olarak da iyi gelir. Bir de bunu denemiş olayım. Hadi. Bence çok eğlenceli bir bölüm oldu. Ben çok sevdim. Kendinize iyi bakın. Umarım size de az buçuk olsun ilham verebilmişimdir herhangi bir konuda. Vermediysem de önemli değil. Podcast'in yarısında kapattıysanız da önemli değil. Sonuçta ben anlattım. Hepsi benden çıktı gitti mi? Evet. O yüzden çok eğlendim. Hoşça kalın.